Arkadaşlar merhaba. Özgürce'ye hoş geldiniz. Bugün tekrardan Mikail kardeşim var yanımda. Onunla birlikte tapınma hakkında konuşmaya devam edeceğiz. Neden tapınırız? Nasıl tapınırız? İnsanlar neden ihtiyaç duyar tapınmaya? Ona bakacağız. Son olarak da birlikte evlilik konusuna bakacağız. Mikail kardeşim bir yıl önce evlendi. Onunla birlikte o son bir yıllık deneyimi hakkında biraz sohbet edeceğiz. Hoş geldiniz tekrardan. Sen de hoş geldin Mikail.
Hoş buldum abi.
Birlikte kaldığımız yerden devam edelim. Son görüşmemizde birlikte tapınmaya baktık.
Evet.
Tapınmanın farklı şekillerine kullanılan enstrümanlardan bahsettik. Bugün de konumuz neden tapınırız, neden ihtiyaç duyuyoruz ama öncesinde biraz ilahilerden bahsedelim. Hı hı. Bir önceki videoda bahsetmiştim bundan ama ilahilerle ilgili projelerin neler yapıyorsun? Hı. Ondan biraz bahseder misin bize?
Tabii ki de. Şu anda elimde olan en büyük projem hristiyanilahileri.com. Türkiye'deki çoğu ilahi, hemen hemen yaklaşık 800 tane ilahiyi karaoke şeklinde yapıyoruz.
Hmm.
Bu işte ev grupları için, küçük gruplar için, tapınmacısı olmayan kiliseler için, gençlik grupları için güzel bir kalitede 4K formatında hem Instagram hem YouTube sayfamızda hristiyanilahileri.com tekrar söyledim. Güzel bir şekilde karaoke'lerimizi yapıyoruz. Altyazılar geçiyor. Hem bilinen hem bilinmeyen çok eski ilahileri, hem Türkiye'de yazılmış ilk ilahileri ya da şu an yazılmakta sıra gelen ilahileri gördükçe, buldukça elimizden gelince bunları kendi tarzımızda ve insanların söyleyeceği bir şekilde kaydedip yayınlıyoruz.
Evet.
Hamdolsun şu an birçok kilise kullanmaya başlamış. Güzel mesajlar alıyoruz. Rabo kiliseleri de kardeşleri de bolca bereketlisin. Eminim ki çok yararlı oldu bu proje çünkü ben de eskiden ilk Malatya Kilisesi'nde olduğum zamanlarda bir dönem tapınma grubunda bir eksiklik yaşamıştık. Bir kardeş tek kalmıştı. O zamanlar ben daha tapınma yapmıyordum. Bazen o gelemeyebiliyordu pazar günleri. Kilisede enstrüman çalan yok, tapınma yapan yok. O zaman ilahi kitaplarını alıp bizler akapella olarak kendi sesimizle söylüyorduk. Zor bir durum aslında. Yani bazı kiliselerde hala tapınmacı olamayabiliyor. YouTube'dan ilahi açıp söylemek zorunda kalıyorlar ya da kendileri akapella yapıyorlar. Ama bu karaoke projesi gerçekten insanların işini kolaylaştırdı. Onun dışında kendi yazdığım ilahiler var. Onları yakında kaydetmeye başlayacağım Rab dilerse. Öyle.
Çok iyi, çok iyi. YouTube'da da karşıma çıkıyor elbette. Farklı ilahilere eşlik etmek, onları söyleyebilmek sözleriyle karşımızda olması çok güzel.
Evet.
Değerli bir iş. Çok teşekkürler.
Ben teşekkür ederim.
Hizmet için. Evet, ilahilerin özellikle Türkçedeki ilahilerin bazıları bildiğimiz gibi yabancı ilahilerden çevrilmiş olanlar var. Fakat aynı zamanda Türkçe kendi ilahilerimizi de yazmaya başladık. Senin dediğin gibi senin yazdıkların var. Bizim yazdığımız ilahilerle yabancı ilahilerin arasında ne tür farklar görüyorsun?
Ya hamdolsun Türkiye'de 10 yıl içerisinde birçok kardeş, ablamız, abimiz, erkek, kız kardeşimiz Türkçe ilahileri yazmaya başladı. Hem bizim kültürümüze özgün tarzlarda hem şu an gençlerin ve büyüklerin sevdiği tarzlarda ilahiler yazılıyor ve çok da güzel sözlere sahip. Yani yabancı dillerdeki çevrilen ilahiler kesinlikle çok hoşumuza gidiyor. Çok da güzel ama bazı müzikaliteler, bazı gidişatlar bizlere çok uymuyor.
Hmm.
Fazlasıyla batılılaşmış olabiliyor ama bazılarını ben çok da seviyorum.
Evet, evet,
bana
elbette,
örnek de oluyor, ışık da tutuyor, yol da gösteriyor. Ama kendi özgün tarzımızda yazdığımız ilahilerin yeri bambaşka oluyor.
Hmm.
Çok sevdiğim bir abim var İstanbul'da. O da ismi Özgür. Bizim tarzımızda, kendi dilimizde, kendi özgün müziğimizde çok güzel ilahiler yazıyor.
Özgür
Tunç.
Tunç. Evet,
kendisi.
Evet, evet, evet.
Buradan ona çok selamlar.
Evet, onu da bekliyoruz buraya.
Evet.
Biz konuştuk, sözleştik.
Amin. Kendisi çok değerli bir tapınmacı gerçekten. Ve bir abi olarak bana bu konuda çok öncülük yapmış bir abi. Antalya'da Süha Duran ve Songül Duran çifti var. Onlar gerçekten Türkiye'de tapınma konusunda çok büyük bir nimet, bir çift. Onların
da bir YouTube kanalı var. Hazır onu da.
Onlar da Hristiyan İlahiler diye bir YouTube kanalı var.
Çok güzel.
Hem kendi ilahilerini yazıp söylüyorlar, kaydediyorlar. Kendi ufak stüdyoları var evlerinde. Ona rağmen hamdolsun çok kaliteli ilahiler çıkarıyorlar. Hem de eski bilinmemiş ya da duyulmuş ama kaydı olmayan ilahileri coverlayıp yayınlıyorlar. Gerçekten Rab onları bereketlesin. Günümüzde şu an ilahi kalitesinde güzel bir artış olduğunu düşünüyorum. Çünkü hem yeni gençler yetişiyor, yeni tapınmacılar, yeni enstrümancılar yetişiyor. Bunlar böyle devam ettikçe inanıyorum ki Türkiye'deki tapınma kalitesi daha da artacak müzik kalite olarak.
Elbette bunun da bir çalışma alanı da var üniversitede. Etnomüzikoloji dediğimiz.
Evet.
Bu müziğin kendi etnik kökeninde nasıl yankılanıyor, ne tür sesler çıkıyor, ne tür sözler çıkıyor. Onlar çok değerli. Elbette yabancı ilahiler, yabancı dilden çevrilmiş ilahiler bir önceliği oluyor. Çünkü çevirmesi ve müziği her şeye hazır zaten.
Evet.
Fakat yavaş yavaş kendi yazdığımız müzikleri kilisede söylerken bile fark ediyorum.
Doğru.
Hem söylemesi daha kolay geliyor. Boğazım ağrımasın da
Evet.
yorulmuş hissetmiyorum. Fakat aynı zamanda daha bir gür sesle kilisedeki herkes eşlik edebiliyor.
Evet.
Çünkü tanıdık müzik. En azından müzik tarafı biraz daha yakın olduğundan sözleri öğrenmek kalıyor sadece.
Evet.
Ama çok değerli yani. Çok mutluyum. Bir ne kadar müzikle iç içe bir insan olmasam da dinleyeceğim sadece. Fakat seve seve ilahilerinizi dinliyorum. Çok güzel.
Tatlı olsun.
Rabbi yücelik olsun.
Rabbi yücelik olsun.
Evet, konumuza geçelim. Tapınma, dün bahsettik hafiften bir Grekçe kelimeden bahsettik. O tapınma, Tanrı'nın önüne gelip el öpme, kendini alçaltma, ondan bahsettik ama bugün de biraz neden tapınırız, neden böyle bir ihtiyaç var? Genellikle duyarız yani neden güneşe bir şeye tapınırdık geçmişte korktuğumuz için onu o bir nevi onu yatıştırmak için o korkunç varlığın bir anlamda bizi korkutan artık neyse.
Evet.
Fakat sence senin düşüncelerin kutsal kitaba ışığında ne diyor bize? Neden tapınırız?
Ya başlıca sebebi Tanrı'nın o mükemmel kutsallığı, o mükemmel görkemi içerisinde olması. Tanrı o kadar kutsal ve güzel bir varlık ki övülmeye, tapılmaya, önünde diz çökülmeye, en güzel ezgilere, en güzel şiirlere, müziğin en kalitesine layık. Çünkü bunun temeli şuna dayanıyor. Hem yaratılışa baktığımızda hem Yeni Antlaşma'ya yani İncil'e baktığımızda Tanrı'nın insanlık için yaptığı çok fazla şeyler var. Bunun en büyük örneği İsa Mesih'in çarmıhta akıttığı kanı ve bedenini bizim için sunması. Bu unutulmayacak kadar büyük bir sevgi içeren bir durum. Onun çarmıhını, akıtılan kanını, deşilen bedenini her düşündüğümde diyorum vay be bugüne kadar yazılmış hiçbir ilahi bu sevgiyi açıklamaya yetmedi ve yetmeyecek de. Bu yüzden Tanrı tapınılmaya, onun önünde diz çökülmeye layıktır. Ve o layık olduğu için biz ona tapınıyoruz. Ve aslında ben şahsım olarak geçenki videoda da söylemiştim ama Tanrı'ya tapınmak bana da iyi geliyor. Aslında ben bu yüzden de tapınıyorum. Öncelikle onun yüceliği için, onun saygınlığı, onun görkemi için ama aynı zamanda bana ettiği lütuftan ötürü de, bana gösterdiği sevgiden, bana yaptığı babalıktan ötürü de ona tapınıyorum. Ona her tapındığımda beni nereden nereye getirdiğini anımsıyorum. Benim için yaptıklarını, bizim için, tüm insanlık için yaptıklarını, onun o mükemmel, kusursuz, karşılık bulmayacak sevgisini anımsıyorum. Aslında o yüzden
O
tapınıyoruz.
zaman şöyle diyebiliriz yani ilk olarak neden tapınırız? Tanrı'nın karakteri bunu
Evet.
gerektiriyor. Yani içsel olarak ihtiyacımız bu. Aynı zamanda onunla olan deneyimimizden dolayı
Evet.
yani onun sevgisini tattıkça ona tapmak bir yük değil.
Kesinlikle.
İçten istediğimiz onun o hak ettiği için karakterinden dolayı verdiğimiz doğal bir tepki aslında ona
Evet.
tapınmak. Senin sözlerinden şunu anlıyorum. Tapınmak o zaman bize öğretilen Hristiyan olduğun şimdi tapın değil de içten gelen bir şey. Buna
Kesinlikle.
değiniyorsun devamlı.
Kesinlikle.
Nasıl açıklıyorsun yani içten derken Hristiyan olmayan bir insanda da mı böyle bir istek var?
Kesinlikle. Yani tapınma öyle bir şey ki insanın doğasında var aslında. Yaratılıştan beri insan doğasında tapınma var. Herkes tapınıyor. Kimisi Tanrı'ya, kimisi başka bir şeye, kimisi eşine, çocuğuna, arabasına, malına, mülküne tapınan, parasına tapınan insanlar bile var. Ama illa herkes bir şeye tapınıyor. Ama Tanrı kendisine içtenlikle tapınan insanlar arıyor. Mesela İsa Mesih'e iman etmek, gerçek tapınmaya, gerçek Tanrı'ya dönmemizi ve onun yetkisine engel olan her şeyi hayatımızın tahtından indirmemizi sağlıyor. Yani geçmişten bugüne kadar baktığımızda insanlar hep bir şeye tapınmış. Yaratılıştan bugüne görüyoruz. Putlara tapınanlar oldu, hayvanlara tapınanlar oldu, başka şeylere, malına, mülküne dediğim gibi tapınanlar oldu ama illa tapınıyoruz.
Yani tapınmayı o zaman hayatımızı adamak artık neyse o odak noktamız. Ve bu odak noktamız anladığım kadarıyla değişen bir nokta. Yani sabit kalmıyor. Tanrı'da sabit kalmadıktan sonra değişiyor. Sen de hep bahsettim birkaç defa da yine de burada da paylaşayım. O Chesterton'un, G.K. Chesterton'un ünlü sözü, kendisi İngiliz bir yazar ve felsefeci. Birçok çok güzel kitapları var ve sözlerinden bir tanesi de şu. Diyor ki biz Tanrı'ya tapınmayı bıraktığımız zaman hiçbir şeye değil herhangi bir şeye tapabiliriz. Bu aslında güzel bir söz fakat aslında bulunduğumuz tehlikeyi de gösteriyor. Yani biz Tanrı'ya tamam ben Tanrı'yı kabul etmiyorum, ona tapmayacağım, hiçbir şeye tapmayacağım. Aslında hiçbir şey yok yani bir şeye tapacaksın.
Evet,
hayatına acıyacaksın bir şey. Bu politik bir görüş, felsefe olabilir, aile olabilir, senin bahsettiğin çoluk çocuk. İnsanlar o kadar adıyor ki kendine bütün değerini, bütün içselliğini o kişide, karşısındaki kişide bulmaya başlıyor. Aslında hiç kimsenin kaldıramayacağı bir yük. Onu sadece Tanrı'nın kendisi yüklenebilir. O onu taşıyabilir. çünkü insanlar bizi hayal kırıklığına uğratacak. Fakat Tanrı öyle değil. Tapınmamıza layık olan bu nedenle sadece ve sadece o. Ve bazen mesela mezmurlara baktığımda da çok net Davut'un mezmurları birçok halkımız arasında da bilinir. Onun peygamberliği mesela 147. mezmurda şöyle diyor: Rabb'e övgüler sunun. Ne güzel, ne hoş Tanrımızı ilahilerle övmek. Ona övgü yaraşır. Rab yeniden kuruyor Yeruşalim'i. Bir araya topluyor İsrail'in sürgünlerini. O kırık kalpleri iyileştirir, yaralarını sarar ve öyle devam ediyor. Burada Davut'un mesela içten gelen durumu görüyor senin dediğin gibi. Ona tapınmak gerekiyor. Yani kesinlikle. Başka yapabilecek bir şey yok. Yani kesinlikle. Hak ediyor.
Kesinlikle. Aslında Tanrı Kutsal Kitap'a baktığımızda tüm kültürlere kendisine övgü sunulmasını söylüyor. Bana tapının, ben kutsalım. Benim elim sizin elin üzerinizdedir. Zafer kazanan sağ elimle size destek olacağım vesaire vesaire gibi kutsal kitapta sözler var. Aynısını Yeşaya'da da görüyoruz, Mezmurlar'da da görüyoruz. Daniel bölümünde de görüyoruz, Yeremya'da görüyoruz. Birçok bölümde Tanrı'nın elinin insanlığın üzerinde olduğunu her zaman görüyoruz. Tanrı bizlere övgü sunulmasını istiyor. Ve eski antlaşmada görüyoruz ki övmek, yüceltmek, ezgi söylemek, şükretmek, onun önünde diz çöküp eğilmek, sunu getirmek, kurbanlar sunmak, yeni bir ilahi, yeni bir şiir, yeni bir ezgi söylemek, Tanrı'yı onurlandırmak, ona hayran olmak, onun önünde secde etmek gibi birçok şey var. Bu buyrukların ne kadar denli büyük olduğunu görüyoruz. Ama bazen bunları ne kadar göz ardı etsek de Tanrı bunların hepsine en iyi şekilde layık. Ve az önce dediğim gibi biz bunları yaptıkça ona evet övgü sunuyoruz ama biz de Tanrı tarafından onurlandırıyoruz, onurlandırılıyoruz. Çünkü Tanrı bizden tapmayı beklediği gibi bize vermeyi seven bir Tanrı. Sadece bana ver, bana ver, ver, ver, ver, ver, bana ver, tapın, gel benimle birlikte ol, hep ben diyen bencil bir Tanrı değil sonuçta. Ve bizler yaptıkça Tanrı bizlere en iyisini veriyor hayatımızda.
Çok güzel konulara değindin. O paylaştığın ayetlerde aslında nasıl tapınırız? Tapınmanın farklı şekilleri var. Karakter olarak da bizler birbirimizden çok farklıyız. Bu nedenle senin tapınma şeklin benimkiyle aynı olmak zorunda değil. Hepimiz aynı şekilde tapınmak zorunda da değiliz. Dediğin gibi bazılarımız daha sessiz kalaraktan, önünde eğilerekten, hatta bazı Ortodoks ve Katolik kiliselerinde özellikle, hatta bazı Protestan kiliselerinde de tamamıyla yere kapanaraktan ibadet edildiğini görebiliyoruz. Özellikle önde ibadeti yöneten kişilerin kendilerini alçaltışını orada görüyoruz. Farklılıklı olaraktan biraz da farklılıklardan bahsedelim bu tapınmada. Değindin zaten de bu durumda bir insan Türk, bir kardeşimiz kiliseye gitse ne tür tapınmalar görecek?
Yani şu an Türk kiliselerine gittiğimizde hem özgün müzikte hem rock müzikte, belki pop müzik tarzında, belki klasik müzik, orkestra müzik tarzında veya slow duygusal müzik tarzında ilahilerimiz var. Bazen bu durum insanlara garip gelebiliyor. Yani ben şahsen müzisyen olduğum için her tarzda ilah yapmayı, yazmayı, söylemeyi, dinlemeyi çok seviyorum. Yani bana artık farklı gelmiyor. Çünkü Tanrı dedik ya her şeyin de en iyisine layıktır. Bir tapınmacı kendini Tanrı'ya nasıl daha yakın ya da daha nasıl yaklaşmış hissediyorsa o şekilde özgürce tapınabiliyor. Çünkü Kutsal Kitabın hiçbir yerinde şey göremiyoruz. Bana şu tarzda ilahiler söyle. Bana sadece şu sözleri, şu müziği ya da şu enstrümanı içeren ilahiler yap diye hiçbir şekilde göremiyoruz. İşte bu durumdan ötürü bizler rahat bir şekilde, özgür bir şekilde her enstrümanı kullanabiliyoruz. Baterisi, gitarı, bağlama, belki yan flüt, ney, klarnet, mey. Yani Uzak Doğu ülkelerinde görüyoruz. Farklı farklı flüt çeşitleriyle, farklı farklı yaylı enstrüman çeşitleriyle ilahi yapanlar var. Yani ilk başta bana da farklı ve garip gelebiliyordu. Ama dediğim gibi kutsal kitap bana buyurmuyor ki Mikail sadece şu tarzda ilah yapacaksın. Ya da benim önümde sabit duracaksın. Haşa, hareket etme. Sadece ağzınla birkaç söz söyle ve git değil. Tanrı bize özgürce tapınma hakkı verdi. O yüzden ben bu özgürlüğü neden kullanmayayım ki? Tanrı benim müzik tarzıma ya da tapınma tarzıma göre yargılamıyor beni. Tanrı bizim niyetlerimizin ardından gelen davranışlarımızı biliyor. Davranışlarımızın ardından gelen niyetlerimizi de biliyor. O yüzden ne tarz müzikle tapındığımızdan çok hangi yürek tutumuyla tapınıyoruz? Bu önemli.
Yürek tutumu,
Kesinlikle.
dışsal görünüşün daha çok önünde kalıyor.
Kesinlikle.
Ve bahsettiğin konular da mesela diğer ülkelerde, diğer kültürlerde de bu geçerli. Onların da kendi kültürlerinde var olan enstrümanları kullanması, etnomüzikoloji dediğimiz ön plana çıkıyor. Yani senin müzik kötü bir şey olmadığı için, günah olmadığı için bizde direkt otomatik olarak o zaman kötü bir şey değilse iyi bir şeydir. Tanrı'dan gelen bir şeydir. Onu Tanrı'nın hizmetinde kullanmak hiçbir zaman kötü bir şey olamaz.
Kesinlikle.
Ona karşı bir kural, bir kanun, bir yasa yok. Bu nedenle herhangi bir enstrüman, ne olursa olsun, bunlar Tanrı'nın hizmetinde kullanabilir. Çünkü biz onlara bir nevi armağan diyoruz. Bunlara.
Kesinlikle. Kesinlikle. Hatta ben müziğe öyle bir bakıyorum ki Tanrı'nın dünyaya İsa Mesih'ten sonra verdiği en büyük hediyelerden bir tanesi olduğunu düşünüyorum. Ya, her zaman dediğim gibi müzik bana çok iyi geliyor. Müzik doğru kullanıldığı zaman aile bağlarını kuvvetlendirebiliyor. Tanrı'yla senin aranda büyük bir aracı olabiliyor. Tapınmayla bir aracı olabiliyor aslında. Çünkü Tanrı ile insan arasında tek bir aracı vardır. O da Rabbimiz İsa Mesih'tir. Biz de ona tapınmak için aracı olarak müziği kullanabiliyoruz. Benim müzisyen hayatım iyi oldukça psikolojim daha iyi olabiliyor. İnsanlara davranış şeklim, hayata, dünyaya bakış açım değişebiliyor. Aslında sanatın ve müziğin Hristiyan yaşamında ve Hristiyan tapınmasında çok büyük bir yeri var. O yüzden sen şu tarzda ilahi söylüyorsun, sen bu tarzda ilahi söylüyorsun, Tanrı'nın önünde halay mı çekiyorsunuz ya, dans mı ediyorsunuz ya diye yargılamaya hiç gerek olmadığını düşünüyorum. Çünkü ben zamanında bu konuda bazı kardeşlerim aracılığıyla yargılandım, hatırlıyorum. Bu tabii ki de bir Hristiyan aracılığıyla değildi ama biz kilisede ilahi söylerken canlı yayın açmıştık ve karşımızdaki kardeşler işte hareketli, coşkulu ilahiler aracılığıyla dans ediyorlardı. Ve alttan bir kardeş yazmıştı, bu ne ya, Tanrı'nın önünde dans mı edilir? Siz burada halay mı çekiyorsunuz, burada düğün mü sergiliyorsunuz diye. Hayır, kesinlikle tam tersi. Davut peygamber mezmurlarında söylüyor, Tanrı'nın önünde büyük bir coşkuyla sevinin, dans edin. Ona ağzınızdan, yüreğinizden gelen ilahilerle sevgi, sevin, çığlıkları atın diye söylüyordu. Davut da Tanrı'nın önünde dans etti. Bunu hatırlıyoruz. O yüzden dans etmenin, Tanrı'nın önünde zılgıt çekmenin, tapınmada bağırarak ilahi söylemenin hiçbir ayıbı yok.
Elbette devamlı görüyoruz. Yani bir düzen içinde olmalı. Ama
Kesinlikle.
düzen içinde olduğu sürece Tanrı'nın izin verdiğine benim hoşuma gitmediği için engel olmam, Tanrı'ya karşı ve Tanrı'nın ruhuna engel olma mı olmaya doğru diyelim gidebiliyor. Bu da elbette bizim için çok iyi bir uyarı. Çok önemli, değerli bir uyarı. Ve evlilik kısmına geçmeden önce hızlıca bir sen bir de ben çok sevdiğimiz ilahilerden birini paylaşalım. En azından sözlerini bana söyletme ama en azından orada bir duyalım neye benziyor, nasıl bir
Tabii.
şey. Ve elbette biraz da uygulamadan bahsedersen kullandığımız bizim belki dinleyicilerimiz de dinlemek ister.
Tabii ki de. Bizim kullandığımız bir uygulama var. Bu App Store ve Play Store'da kayıtlı. İsmi Tapınma Önderi. Burada her dilde çevrilmiş ve yazılmış ilahiler bulunuyor. Binlercesi var aslında. Oraya ilahimizin ismini yazınca hem yazarı görünüyor, hem ilahinin ismi, hem müzikal akorları, sözleri, bazı ilahilerin notaları bile var. Çok güzel bir uygulama. Herkese tavsiye
Çok güzel.
edebilirim. İsteyen indirebilir, kullanabilir. Benim çok sevdiğim bir ilahi var aslında. Diyor ki, ben zayıfken sen gücümsün. Yıllardır çok sevdiğim ve tapınmalarda aslında dile getirdiğim bir ilahi. Diyor ki, ben zayıfken sen gücümsün ey Tanrı. Aradığım hazinesin. Benim her şeyimsin. Senin değerin ölçülmez. Rab, seni asla bırakmam. Sen benim her şeyimsin. Ey İsa, Tanrı kuzusu, sen hamda layıksın. Günahımı, utancımı aldın, yerime ölüp dirildin. Benim her şeyimsin. Düştüğümde kaldırırsın. susayınca doldurursun. Sen benim her şeyimsin. Yani bu ilahi ilk duyduğum günden itibaren şunu düşünmeye başladım. Tanrı ona tapmamız, ona övgü sunmamız için bizi asla ve asla nedensiz bırakmıyor. Bu sözlere baktığımda Tanrı benim için ne kadar çok şey yapmış. Günahımı almış, utancımı almış, düştüğümde kaldırdı beni, geçmiş hayatıma baktığımda beni doyurdu, susayınca susuzluğumu giderdi. Her zaman bana baktı bir baba olarak. O yüzden Tanrı'ya tapmak için her zaman bir nedenim var. Her zaman.
Çok güzel. Dediğin gibi ilahiler hem kendimizi onlarda buluyoruz hem kendimizi Tanrı'ya karşı daha iyi ifade etmemizi sağlıyor.
Evet.
Benim de seçtiğim ilahi yine o uygulamada bulunan tapınma önderinde yüreğimdeki o yanış, Sibel Üçal'ın seslendirdiği, Turgay Üçal'ın yazdığı yüreğimdeki o yanış, içimdeki o haykırış, varlığımdaki uyanış, sanadır, sanadır Rabbim. Ve orada daha biraz daha içsel, biraz daha şey kalıyor. Yani içten hissettiğimiz ama söze dökmekte zorlandığımız o istek, arzu, ona karşı olan arzumuzu biraz da ifade eden bir ilahi. Sık sık dinlemeye çalıştığım, özellikle ve kendi başıma kaldığımda belki bireysel ibadetinde kullandığım, tapınmamda kullandığım bir ilahi. Ve çok güzel ilahilerle dolu.
Kesinlikle.
Tavsiye ederim kesinlikle.
Evet.
Ve bugün bahsettiğimiz Songül Abla'nın ilahileri, Özgür Tunç'un ilahileri de uygulamada bulunmakta. Evet, son konumuz evlilik.
Evet.
Tapınmayla o kadar direkt bir bağ olmasa da bağ elbette vardır.
Kesinlikle var.
Ama biraz bahseder misin, son bir yıl nasıl geçti senin için ve elbette Güldem için?
Evet, biz evleneli bir yıl oldu. O kadar güzel, bereketli bir hayat ki evlilik hayatı. Gerçekten Tanrı'nın sağladığı doğru kişiyle olmak, bunun tarifi yok. Yani nasıl tarif ederim bilemiyorum. Hani evlilik tam şöyle oldu benim için diyemiyorum. Yani çok bereketli, esenlikli. Tanrı'nın bence insanlığa sağladığı büyük armağan ödüllerden bir tanesi olduğunu düşünüyorum. Gerçekten birbirini seven evli çiftlerin bir araya gelmesi Tanrı'ya övgü getiriyor. Çünkü ben evet yıllardır tapınmacıyım, tapma yapıyorum, ilahiler söylüyorum. Ama evlendikten sonra, eşimle o mutlu bir hayata girdikten sonra tapınmacı yönüm de değişti. Çünkü yanımda güçlü bir Tanrı kadını desteği var. Her zaman arkamdan beni iten, hem dünyasal şeylere hem tanrısal işlere iten yani hayat yoldaşım var. Bu beni bazı durumlarda daha güçlü kıldı. Çünkü aslında biz 3 kişi olduk. Tanrı, eşim ve ben. Tabii ki ileride Rab dilerse çocuğumuz da olursa daha geniş bir aile olacağız. Tanrı'nın bereketin olduğu bir evlilikle tapınma şöyle bağlaşıyor. Ben her tapınmaya çıktığımda bazen eşim karşımda oluyor, bazen yanımda oluyor. O da benimle birlikte tapınma yapıyor ara ara. Rabbe daha fazla şükredebiliyorum. Vay be diyorum, Rab evet benim için her şeyi yaptın. Ekstra bu değerli kadını bana verdin. Şimdi bu değerli kadınla birlikte, senin kızınla birlikte senin adını yüceltmeye başlıyorum. Artık biz onunla ayrı ayrı değil, tek bir beden olduk. Çünkü biliyoruz ki İncil'de diyor ki artık siz ayrı ayrı kişiler değil, tek bedensiniz. Evli çiftler İsa Mesih'in gözünde tek bir varlık, tek bir beden oluyor. Ve biz ne yaparsak Tanrı'nın yüceliği için yapmaya çalışıyoruz. Evliliğin bereketi çok fazla.
Evet, evet. Şimdi kaç oldu bizimki? Bizim evliliğimizde 13. yıl doldurmuş olduk. 14. yılına girdik.
Çok güzel.
Dediğin gibi çok büyük bereket. Ve eşimle konuşurken hep deriz yani her yıl bir önceki şey oluyor böyle. Ya bundan daha iyisi olacak mı?
Evet.
Yani bundan daha iyi bir yılımız olur mu acaba? Ve her yıl Rabbe hamdolsun, ona şükürler olsun ki geriye bakıp çok güzeldi ama bu yıl daha iyiymiş.
Evet,
yani birbirimizi kesinlikle tanıdıkça, o güven ilişkisi değiştikçe. Siz bilmiyorum, Hristiyan gruplar arasında bizim kültürümüzde de oluyor mu bu, ama bazen evlendiğinde erken mi evlendin, biraz hızlı mı oldu soruları elbette geliyordur. Ben çok erken evlendim birçok kişiye göre ama benim için tam zamanıydı. 23 yaşındaydım ben. Üniversiteden, yüksek lisanstan mezun olduktan hemen sonra evlendim. Ve direkt çalışıyordum zaten. Çalışmaya devam ettim. O anlamda sıkıntı yaşamadık. Fakat bir şey oluyor hep dışarıdan gelen.
Tabii.
ya da dünyasal bir beklenti.
Evet.
Ya şunu yapsaydın, bunu yapsaydın. Hep şey oldu bende. Ya yapacağımı yaptı. Yani o o şey yapmak yapın dediğin şeyleri ben zaten hala yapabilirim. Ama ben bu kişiyle birlikte yapmak istiyorum. O
Kesinlikle.
Bahsettiğin şeyleri.
Kesinlikle.
Tek yalnız yapmak istemiyorum artık. Yapabilirim. Çok
Evet.
gencim ama niye yapayım? Böyle biri varken, böyle beni bu kadar derinden anlayan biri varken neden onunla paylaşarak bu hayatı yaşamayayım? Oluyor. Sen de nasıl tepkiler aldınız ilk başta evlenme kararı verdiğinizde?
Yani tabii bana da erken işte bir düzenini oturt, biraz işte para kazan, ne bileyim evini al, arabanı al, şunu al, bunu al, ondan sonra yap, biraz gez toz, gençliğini yaşa, ondan sonra evlen diyen çok arkadaşım, eşim, dostum, ailem oldu. Ama ben bunların hiçbirine katılmıyorum. Çünkü mal mülk dediğin şey gelip geçici. Hani o yüzden gezme tozma dediğin şey, ben zaten yalnız başına çok gezmeyi seven birisi değilim. Benim sosyal hayatım tamamen müzik ve insanlarla birlikte müzik yapmak, dinlemek. Daha çok böyle içe kapanık bir sosyal hayatım vardı. Ama eşimle birlikte gezmeyi çok istiyordum. Yani geçmiş hayatımda da hep hayal kurardım küçükken. Ya bir gün Rab bana bir eş verirse onunla şuralara şuralara gitmeyi isterim. Onunla bunu yapmayı isterim. Şu yemeği onunla yemek isterim. En sevdiğim yemekleri gibi gibi. Biz 25 yaşındayken evlendik. Ben 25 yaşındaydım. Eşim 27 yaşındaydı. Yani çok erken mi değil mi tartışılır ama hamdolsun bizim de bir 4 yıllık bir ilişkimiz vardı. İşte 1 yıl sevgili kaldık, 2 yıl nişanlı kaldık, işte 3. yılın sonunda evlendik. Yani benim için çok iyi oldu. Genç yaşta da evlenmenin artıları var, geç yaşta da evlenmenin artıları var. Genç yaşta evlenmenin artıları benim için onunla birlikte olgunlaşmak oldu. Bir erkek bazen kadınlara göre daha geç olgunlaşabiliyor ama eşim Gülden bana birçok şey öğretti. Tabii de benim de ona aşıladığım şeyler oldu. Ama onun bana kattığı çok hayat tecrübesi oldu. O yüzden ben mutluyum. Hamdolsun Rabbe şükrediyorum. Bu yaşta da evlendiğim için, Tanrı bana bu değerli kızını verdiği için. Çok onurlu hissediyorum kendimi.
Öncelik olsun.
Amin.
Çok değerli. Dediğin gibi yani bir hayatımızın birleşmesi var. Bu sen ben değil, biz ayrı bir varlık değiliz, artık tek bir varlığız. Rab sizi bu yolculukta
Amin, amin.
bereketlesin. Nice güzel yıllarınız ve
Amin.
dilerse de çocuklarınız olsun diyeyim şimdiden.
Amin abi, sizin de abi. Hamdolsun çocuğumuz yok ama biz 3 kişilik bir aileyiz diyoruz her zaman kendimize. Eşim Güldem, ben ve göbeğim
Michael.
Michael. İsmi bile var. Hamdolsun abi. Mutluyuz
Tamamdır.
böyle.
Güzelmiş. Güzelmiş. Rabbi yücelik olsun. Çok güzel bir zaman oldu.
Evet.
Tapınmayı neden tapınırız? Tapınmazsak neler olur? Nasıl bir içsel ihtiyacımız var? Ondan biraz bahsettik. Güzel oldu. Çok teşekkürler. Ağzına sağlık.
Ben teşekkür ederim davet ettiğiniz için. Rab sizleri
Elbette
çokça bereket etsin.
dinleyicilerimiz de ilahileri dinlemek için tapınma önderini indirebilir. Oradan takip edebilirler. Ve YouTube kanalını tekrar söyler misin?
Hristiyan ilahileri.
Hristiyan ilahileri YouTube kanalından da karaoke olarak dinleyip eşlik edebilirsiniz ilahilere.
Ve Instagram'da da var aynı şekilde.
Instagram'da da mükemmel. Kendinize iyi bakın. Esen kalın. Kanalımıza abone olup takip etmeyi unutmayın. Yorumlarınızı ve düşüncelerinizi bekliyoruz. Kendinize iyi bakın. Esen kalın. Görüşmek dileğiyle.
Sen kalın.